Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 56. ayrım. Kolunu kaldırabilse karının suratına çoktan patlatmıştı tokatı. Eli kolu gerçekten kalkmıyordu. Yüreğine ateş basar gibi oldu. İnmeden korkmuştu. Ellerini parmaklarını oynattı masanın altında. Karıncalanma vardı sanki. Yok canım, bu bok Uzo'dan. Niye bu kadar içtim ben? Karı hırsız da demek. Toparlanmaya çalıştı. Üstüne çıkmalıydı bir şeyin. Ben halkı soyuyorum ha. Fakir fukaraya sırasında ben. Herkese bedava ilaç dağıtacaktık. Bırak söylesin orospu. Komünist ağzı. Demek bu karı daha o zaman Lena'nın sözleriyle Heraklides'te şaşırmış, bakıyordu öylece. Niko daha çözememişti olup biteni. Dönmüş, yan masadakilerle konuşuyordu. Gözlerini Zühtü Bey'e dikmişti Lena. Yaralı avına kara kara bakıyordu. Vuracaktı daha. Belli ki tadını çıkarıyor. Bak sayayım istersen, dedi Lena. Trinitrin, dispera inhal, isordil, insülin, adalat, diabines, diamikron. Eczacı mıyım ben? Nereden biliyorum? Kalp, şeker, astım ilaçları değil mi bunlar? Bugün bile ezberimde. Kapıcı Niyazi vardı. Sonra Hamide teyze. Manavın yanında kalp, şeker hastası ikisi de. Diamandi, marangoz, astımlı, şekeri de vardı. Saymakla bitmez. Ampuller, şişeler, haplar. Reşat'ın karısı vardı. Saime. Madam Aznif vardı. Kanserli. Bütün ilaçlarını ben veriyordum onların. Ermenilere düşmansındır. Sevmezsin. Kimseyi sevmezsin sen. Kendinden başka. Kalfaları kovuyordun çalıyorlar diye. Hırsız kim anladın mı şimdi? Hadi konuş sen de. İlaçlar piyasadan çekildi mi? Nasıl saklıyordun anlat. Bak ben açık açık söylüyorum. Her ilaç zamanında ne vuruyordun? Sen de söylesene. Burada da buldun mu eczacı kalfalarını? Şimdi kimlerle yatıyorsun? İş olsun diye söylemişti. Öyle bir kanıksama çökmüştü ki üstüne. Söylenecek ne kaldı ki? İyice rezilliğe döküldü. Vuramıyorum da. Ezici bir gülümsemeyle baktı Lena. Kafan başka şeye çalışmaz dedi. Bilirim. Yalnız Niko ile yatıyorum burada. Ona tapıyorum çünkü. Burada da var Zühtü Beyler. Bizden uzakta. Benim için Niko var. Dostlarımız var bir de. Sen nereden anlayacaksın? Anceyan vardı bir zamanlarda. Sonra da gelip benim altıma yattın. Sarsılır gibi olmuştu Lena. Zühtü Bey'in biraz da rastgele aklına geldiği gibi savurduğu iki söz can evinden vurmuş gibiydi kadını. Kendini toparlamaya çalışıyordu. Zeytin karası gözlerindeki buğuyu geçiştirme çabasıyla masada bir şeyler bakınırken Uzo kadehine uzandı, aldı eline, içmedi, bıraktı gene. Öç almanın tadıyla bakıyordu Zühtü Bey. Min ananı kaltak. Bütün bir mutluluk yayılmıştı içine. Lena yavaşça kaldırdı başını, gözlerini dikti gene. Yarası salmış bunun. Demek unutmadın Andrea'yı, dedi. Uzunca süre baktı. Dağda öldü o, dedi yavaşça. Niko ile yan yana vuruştular. Almanlara sonra İngilizlere, sonra Amerikalılara, bütün faşistlere karşı. Kavga sürüyor. Senin kafan almaz. Tiksiniyorum senden. Yüzünü gördükçe kendimden de tiksiniyorum. Her vakit midemi bulandırdın. Oğluna bunları da anlat. Daha bir şeyler diyecekti belki. Kalmadı. Komşu masalardakilerle birlikte oyuna kalkan Niko, güçlü pençesiyle Lena'yı çekip almış, orta boşluğa sürüklemişti. Neredeyse bütün meyhane ayaktaydı bu kez. Masaları iyice itelemişler, çılgın bir sirtekinin baş döndüren deviniminde, kollar yan yana omuzlara dolanmış kadınlı erkekli kocaman bir halka, coşkulu bağırış çağrışlarla dönüp duruyordu orta yerde. Duygulara ezilmiş gibiydi Zühtü Bey'in. Heraklides de yoktu. Karşı duvar dibindeki bir masada görür gibi oldu onu da. Bulaşık tabaklar, yarım bırakılmış kadehler arasında ağır bir yalnızlık çöktü üstüne. Kalktı, kıyı masaların arka boşluklarından sürünerek yürüdü. Yaklaşıp para ödemek istedi kasaya. Adam bir şeyler söyledi Rumca. Elini başını salladı istemez anlamına. Üsteleyecek gücü bulamamıştı. Boşlukta gibiydi. Kapıdan çıkıp da serin havayı ciğerlerine çekince tökezleyecekti. Duvara tutunup duraladı. Meyhaneden fışkıran şenlik çığlıklarından kaçmak istiyordu. Küçük bir yokuşu sallanarak indi, el etti bir arabaya. Yol boyunca kendini güç tuttu arabaya kusmamak için. Midesi bulanıyordu içten içe. Çiğnediği antiasit tabletlerle yatışır gibi oldu. Otel önünde arabadan inerken biraz daha iyi buldu kendini. Odasına çıkıp da yatağa sırt üstü uzanınca saatler saati öylece kaldı. Düzenli hiçbir şey düşünemiyordu. Bir ateş böceği dönüp duruyordu başının içinde. Kendine gelir gibi olunca kalkıp tuvalete gitti. Ilık bir duşa girdi, yattı. Ortalık ışıyınca uyuyabilmişti ancak. Uyandı, 11'di. Midesi dolgun, dili paslıydı. Başına biraz dönme vardı. Ama iyiydi. Bir doktora görünsem mi? Ağrım sızım yok. Bulantı da geçti. Dalgın dönüp yere bastı karyoladan. Öylece dalıp kaldı. Yıllarca sakladığı kinini mutlulukla kusan Lena vardı karşısında. İnanmadığı bir düş gibiydi. Kızmak gelmiyordu içinden. Nasıl da öç alarak konuşuyor bu kız? Oğluna da anlat. Neyi anlatacağım oğluma? Ben bu kadını nasıl söylerim? Kimselere söylenmez bu. Utanca battı. Git kendine söyle. Seni seviyorum de. Yüzüne biraz daha tükürsün. Bu çalkantıdan kurtulmanın bir yolu olmalı. Batsın böyle gerçek. Lena bir türlü çekilip gitmiyordu gözlerinin önünden. Düşlediği değil. Dün gece ağılar saçan Lena'ydı bu. Yüreğinin bir incecik damarına inatla çakılıp kalmıştı. Oracıktan söküp atmaya gücü yetmiyordu Zühtü Bey'in. Yetmedi de. O gün gittiği pirede, teknelere bakarak kıyıda dalgın dolaşırken de, girdiği lokantada, kalamarlarla, hortayla, yeşil salatayla, iki tek uzo içerken de yüreğinin üstünden acı sözlerle bakıp duruyordu Zühtü Bey'e. Her vakit midesini bulandırmışım. İnanmıyordu. Korkuyordu inanmaktan. Ya doğruysa? Nasıl yenildim ben bu kıza? Yeryüzünde kadın mı yok? Böyle baş kaldıran kadın görmedim. Niko'yu kaç kişi sever böylesine? Nasıl da düşmanmış bana? İnanınca bitse? Biliyorum. Herkes bırakıp gider beni. Bu orospu niye gitmiyor? İlaçlarımı çalmış. Her şeyimi çalmış. Şimdi de gözleri iyice buğulanmıştı. Yanağına inen sıcak damlayı önleyemedi bir türlü. Yutkundu. Uzo'da, kalamarda tatsızdı. Salata ağzında büyüyordu. Onuru kırılmıştı. Sindiremiyordu bir türlü. Islak yanağını silmek bile ağırına gidiyordu. Eve dönmeli artık. Ağır bir mektup yazacaktı Lena'ya. Sevindi bunu bulduğuna. Biz diyecekti. Yüzyıllar boyu Balkanlarda. Lokantadan çıktı. Limana dalgın bakarak yürüdü. Bakkal gibi bir yerden gazete alan bir delikanlıyla incecik bir kız hemen açıp birlikte okumaya başlamışlardı gazeteyi. Göz ucuyla baktı geçerken Rizos Pastis'ti. Onların gazetesi. Bu gençler de demek. Zaten her bir bok bu gazetelerle oluyor. Çocukluğunda İskeçe'de çıkan gazeteleri anımsadı. Yeni Adım, Trakya, Mehmet Hilmi vardı. Onun için de söylerlerdi. Solcuymuş da Yunan hükümeti peşindeymiş. Şeytan bu herif, derdi rahmetli babam. Yunanlılar öldürdü dediler. Ameliyatta, apandist ameliyatında. Peki Bulgarı, Rumeni gitti. Hepsi düştü komünizmin pençesine. Şimdi Yunanlısı. Nereye varacak bu? Bize de bulaştırdılar. Koca imparatorluk gitti zaten. Otele geldiğinde daha çözememişti. Çözemiyordu da bir türlü. İstanbul istiyordu artık. Sabah ilk uçakla dönecekti. Önce bir seslerini duyayım. İstanbul'un kod numarasını aldı santraldan, çevirdi. Yüreği küt küt atıyordu ya, mutluydu. Atlatmıştı artık. Mektubu İstanbul'dan yazacaktı Lena'ya. Telefon önce düşmedi, sonra çalmaya başladı. Uzun uzun çaldı. Yanıt yoktu. Eczane kapanır mı bu saatte? Evi aradı. O da yanıt vermiyordu. Kaygılanmak değil de, iş inada binmişti. Küçük defterinde Doktor Rıfat'ın telefonunu buldu. Çevirdi numaraları. Açıldı hemen. Doktorun sesiydi. Zühtü Bey'i duyunca sessiz kalmıştı birden. devinmedi bile. Eczane yanıt vermiyor, seni aradım, nasılsın? Yarın dönüyorum ben. Gene soğuk bir sessizlik olmuştu. Alo, ses gelmiyor mu? Toparlanmış gibi. Geliyor Zühtücüğüm, dedi şey, sen duymadın değil mi? Neyi duymadım? Alo, söylesene yahu, neyi duymadım ben? İsteksiz, çekingen bir sesle, dün, dedi Doktor Rıfat, dün senin eczaneyi bombaladılar. Çok üzüldük, geçmiş olsun. Kas katı kalmıştı Zühtü Bey. Duymuyor gibiydi. Kim bombalamış? Niye bombalıyorlar benim eczanemi? Bilinmiyor muymuş daha? İki yaralı varmış, Fuat. Bir de dinleyemiyordu. Elinden düşer gibi bıraktı telefonu. Kızgın bir taştı yüreği. Komünistler. İşte bu da oldu sonunda. Namussuzlar. Birbirlerini yerken bizi de. Orospu çocukları. Başını kaldırdı. Karşı yapının arka duvarına bakıyordu pencere. Kapkaraydı. Çirkindi duvar. 20. Yeni varıyordu ayırımına. Duvardaki afişin bir yanı sarkmış. Emine ile Serdar ilk taşındığı günler getirip yapışkanlarla tutturmuşlardı oraya. Bir Polonya filminin afişiymiş. Babasıyla kapıştıktan sonra bulup yerleştiği bu çatı katında her sabah gözünü açınca karşısında biten kızıllı karalı orman içinde dama benzer şey. Bir yanı kapanmış görünümüyle, yüreğini günlerdir kanatan sızıyla umarsız bir kimsesizliğe çeviriyordu. Bugün ikinci ameliyatı alacaklardı Fuat'ı. Emine Cerrahpaşa'daydı. Başından ayrılmıyordu. Coşkulu tartışmalarla yürüyüp giden çalışmalardaki tökezlemeler, duraklamalar atlatıldı gibi görünürken eczanenin bombalanmasıyla Fuat'ın ağır yaralanması kökünden sarsmıştı her şeyi. Akşam daha yazıhanedeydiler, yakınlarda bir yerde bomba patladığında. Fuat eczaneyi kapatmaya gitmişti. Duyulan bomba sesiyle Emine'nin kas katı kalışı gözünün önündeydi hep. Nereden, nasıl sezinlemişti? Serdar'la o ürkek, şaşkın yönünü kestirmeye çalışıyorlardı sesin. Fırlayıp çıkan Emine'ye neredeyse alaylı bakacaktık. Sen, Serdar değil, o da kuşkuluydu. Belki biraz kuruntulu bulmuştu Emine'yi. Gene de tedirgin toparlanıp ağır ağır çıkmışlardı yazıhaneden. Yeterince esman kolor negatifleri depolamanın sevincindeydiler daha. Fuat'ın tanıdığı biri aracılık etmişti. Piyasa ederinden biraz da düşüktü. Kafası o kadar çok sorunla tıkış tıkıştı ki eczanelerinin bombalanacağı düşüncesi gelip geçivermiş bir kuruntuydu olsa olsa. Asıl sorun akla bile gelmeyecek cılız olasılıkların beklemedikleri anlarda karşılarına sarp gerçekler biçiminde dikilivermesiydi. Birbirini kovalayan terslikler doğaldı bir filme başlarken de artık bu kadarı da. Olayı Taksim'e çıkarlarken Serdar'ın tanıdığı bir oğlan söylemişti Mis Sokağı'nda. Aşağıda bir eczaneyi bombalamışlar. Gene de Serdar fırlamıştı önce. Alt sokağa doğru koşar gibi giderlerken de konduramıyordu Refik. Zühtü Bey'in eczanesini. Niye? Yokuşa inip de sokağa kıvrılınca çarpılmış gibi kalmıştı. Polisler çevirmiş kimseyi sokmuyorlardı yakına. Yangından arta kalmış görünümündeydi eczane. Bütün camlar parçalanmış. Önünde yayılıp pıhtılaşmış kan. İki yaralıyı az önce götürmüşler can kurtaranla. Eczacı ağırmış. Bir de yaşlıca bir kadın. Bomba eczanede patlamış. Fuat'ın içeride bomba yaptığı yakıştırmasına da yeltendiler. Polis suçlamaya bile kalkıştı. Böyle bir savın soytarılık olacağını olayın biraz üstüne gidince anladılar. Yayanlar sağcı teröristlerdi. İşi gördürdükleri de Fuat'ın yanına aldığı çırak. Sıkıştırınca açıklamıştı oğlan. Korkudan yapmış. Yoksa seni öldürürüz demişler. Alt dolabı bırakıp çıktığı torbanın içinde ne olduğunu bilmiyormuş. Gece eczanede yangın çıkacak sanıyormuş. Bombayı verenlerse bulunamıyordu bir türlü. Refik'i en çok düşündüren de o oğlandan gelmesiydi bunun. Ne çok iyiliğini görmüştü Fuat'ın. Eczacı kalfası yapacağım diyordu bu çocuğu. Bu kadar da alçaklık. Para verir Fuat. Sonra da alçaklık da değil bu. Söz bulamıyor insan. O gece Fuat'ın ameliyatı 3 saat sürdü Cerrahpaşa'da. yoğun bakıma aldılar. Emine, Serdar, Refik'in yeni gördüğü, olayı duyar duymaz hastaneye koşan bir sürü yakını Fuat'ın, koridorlarda, bahçede sabahladılar. Bir eczacı kız hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Umutsuz bekleyiş anlarında çoğularının gözleri nemliydi. Ağlamayan bir Emine'ydi. Duvar diplerinde soluk, taş gibi dilsiz dolaşırken sigara içiyordu sürekli. Ameliyattan sonra odanın önünde silahlı bir polis nöbete konmuştu. Refik iki gün sonra kapıdan şöyle bir görebilmişti Fuat'ı. Yorgun gülümseyerek gözlerini kırpıştırmıştı Refik'e. Sonraki günlerde de hep o yorgun gülümsemeydi gözlerininki. Derinlere gömdüğü acıyı alaya çeviren gülümseme. Bomba eczanenin önünde kapıyı kilitleyip uzaklaşırken patlamış. İçerideyken patlasaymış hiç kurtulma olasılığı yokmuş. Biraz daha uzaktaki yaşlı kadın elindeki ilaç paketiyle yıkılmış oraya. İlaç paketini tutan eli sımsıkı göğsündeymiş. Bırakmamış ilaçları. Kolundan hafif de kalçasından yaralanmış. Haftasına taburcu oldu. Fuat'ın durumu ağırdı. Yaşamasından bile umutlu olmadılar önceleri. Ölümü yendi. O alaylı gülüşüyle yendi. Bel kemiğindeki küçük sinir zedelenmesine kesin bir şey diyemiyorlardı daha. İnmeli de kalabilirmiş. Belki de geçici bir süre. Bugünkü ameliyat kalça kemiğindeki kırık içindi. İnmeli değilse de topal kalacak belki de. Yazıhane günlerdir kapalıydı. Uğrayıp açmak gelmiyordu içinden. Bir akşam tam çıkacağı sıra telefon çalmış, ağza alınmaz sövgülerle karşılaşmıştı açınca. Neye uğradığını anlayamadan da kapanmıştı. İnce, gençten bir ses. Ulan puşt komünist diye bir aldı. Korkudan çok meraktan delirecek gibi oluyordu. Kimdi? Serdar'a söyleyecek oldu, vazgeçti. Yayılsın istemiyordu. Günlerce geç vakitlere dek bekledi, gene ararlar diye. Kimdi bu it? Bizim piyasadaki o orospu çocuklarıdır, kim olacak? Serdar'ın söylediği o oğlanlar. Hangisi? Hangisini tanıyorsun da? Öyle istiyordu ki tanımayı, şöyle karşısına alacaksın. Bombayı da bunlar mı koydurdu? Nereden bilinir? Ülke ne durumda? Kimin şeyi kimin şeyinde belli mi? Kara ciltli çekim senaryosunu başucundan aldı, dalgın karıştırmaya başladı. O ne tartışmalı, ne kavgalı günlerdi. Sıralanan sahneler, konuşmalar akıp duruyordu karşısında. Tümü belleğindeydi neredeyse. Hiçbir senaryoyu böylesine çekingen bir tutkuyla benimsediğini anımsamıyordu. Çekingenliğin ürkeye dönmemesi için gösterdiği dirençle yorgun düşmeye başlamıştı artık. Tek başınaydı. Serdar da yoktu son günlerde. Bir sabah uğramış, bir süre görünmeyeceğini söylemişti ortalıkta. Aranıyormuş. Nedenini sormamıştı. Herkesin bir nedeni var Türkiye'de. En çok da gündüzde konuşmak gereksinimi duyuyordu. O da nerelerde kim bilir. Moskova'ya gitmiştir belki de. Fuat'la uzayan bir tartışmada bağırdığı bir sözle nasıl sarsıldığını anımsıyordu. Sonra alışmıştı. İçindeki kımıl kımıl ürküyle de olsa doğal görüyordu şimdi. Türkiye'nin ilaç sorununun çözümü senin mıymıntı küçük burjuva eczanelerinden değil, işçilerin grev çadırından geçer. Gülerek almıştı Fuat. O da başka şey demiyordu ki. Refik'in de diyecek başka şeyi mi vardı? Yüreğindeki korkuyu bastırıp öğrenmesi, ısınıp içine sindirmesi günler sürdü. Üst üste bindiren olaylar tam yerleşmesine de izin vermiyordu öğrendiklerinin. Dipteki taşları çürüten bir şeyler birikiyordu temelde. Emine ile birlikte ne çok yerlere girip çıkmışlar, ne çok kişiyle konuşmuşlardı. Türkiye'de ilaç sorununun ayrıntılarına varabilmek için. Eczacısı, kimyacısı, işvereni, sendikacısı, doçenti, profesörü, yüksek bürokratı, alçak bürokratı. Fuat'ın rüşvet alan memurlar için kullandığı deyimdi bu. Laboratuvarcısı, gazetecisi, ilaç sanayi alanında önemli kişilerin çevresi, yakınları, partileri iktidarında ilaç işine karışmış ünlü politikacılar, kimi gizleyip örtbas ederek, kimi süsleyip püsleyerek, kimi de olanca acılığıyla bir gerçeği açıklıyorlardı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ilaç alanı bir yağma, vurgun alanıydı Türkiye'de de. Tepedeki bir ilaççının pek sevip sık sık yinelediği, "Türkiye'de ilaç sorunu yoktur, Sağlık Bakanlığı sorunu vardır" sözlerine doğrudur diyordu Fuat. 56. ayrımın sonu, sayfa 562. Devamı 57. ayrımda.